Ayrım 3. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış, Jean-Paul Sartre. Sayfa 27. Döndü baktı. Bir kliniğin beyaz pürüzsüz duvarlarında Mondrian'ın 50 tuvali. Makinelerin serinlettiği salonda sterilize edilmiş tereddütsüz resimler. Kuşkuyu çekecek hiçbir şey yok. Bu renkler mikropların ve insan tutkularının el değdiremeyeceği bir yerde korunmuş. Tablolardan birine yaklaştı, uzun uzun baktı. Richie Gomez'in yüzünü seyrediyordu, gülümsedi. "Bana bir şey demiyor bu," dedi Gomez. Richie birden ciddileşti. Yüzünde anlayışlı bir anlam vardı. Sabırlı bir hoşgörüyle, "Tabii," dedi. "Hemen oluvermez bu. Ağır ağır geri gelecek sana." Gomez öfkeli bir sesle, "Geri mi gelecek?" dedi. "Hayır, bu değil." Richie tabloya baktı. Gri bir fon üzerinde dimdik yükselen siyah bir sütun iki yatay çizgiyle kesilmişti. Yatay çizgilerden birinin ucunda mavi bir yuvarlak vardı. "Sen Mondrian'ı sevdiğini sanırdım." "Ben de öyle sanıyordum," dedi Gomez. Başka bir tuvalin önünde durdular. Gomez bakıyor, anımsamaya, kendini anımsamaya çalışıyordu. Richie gizli bir kaygıyla, "Bunlar hakkında bir şeyler yazmak zorunda mısın?" diye sordu. "Hayır, değil. Ama Ramon ilk yazıyı vermemi istiyor. Öyle sanıyorum ki böylesinin daha doğru olacağını düşünüyor. Hemen işe girişmem yani." "Dikkatli ol," dedi Richie. "Saldırgan yazılarla başlamamaya dikkat et." Gomez canı sıkkın, "Neden?" dedi. "Neden saldırgan olmasın?" Richie tatlı bir alayla gülümsedi. "Amerikan toplumunu tanımadığın nasıl da belli oluyor? Amerikalı kendisini korkutacak şeylerden hoşlanmaz. Sen şimdi kendine bir isim yapacaksın her şeyden önce. Sade ve Amerikalı'nın sağ duyusuna ters düşmeyecek sözler söyleyeceksin. Hem de tatlı tatlı söyleyeceksin. Ama ille de birilerine saldırmak istiyorsan Mondrian'ı seçmeyeceksin. Çünkü Mondrian tanrımızdır bizim." "Vay canına," dedi Gomez. "Senin tanrın soru sormuyor demek ki." Richie dilini şaklatarak başını salladı. "Sürüyle soru soruyor," dedi. "Evet, ama şaşırtıcı, düşündürücü sorular değil." "Ha," dedi Richie. "Yani cinsiyet hakkında, hayatın anlamı ya da toplumların yoksulluğu hakkında sorular demek istiyorsun, değil mi? Üniversiteyi Almanya'da okuduğunu unutmuştum. Grundlage kayıt hikayesi ha?" Gomez'in omzuna vurarak güldü. "Bunların modası, geçmiş şeyler olduğunu sen de kabul edersin ama..." Gomez yanıt vermedi. "Bence," dedi Richie, "sanat insanlara şaşırtıcı, düşündürücü sorular sormak için yaratılmamıştır. Bak, diyelim biri bana, anamla yatmayı isteyip istemediğimi soruyor. Kapı dışarı ederim herifi. Bilimsel bir anket yapmıyorsa tabii. Böyle olunca bir ressamın benim en saklı duygularım, komplekslerim hakkında bana soru sormaya nasıl olup da kendi hak göreceğini anlayamıyorum." Üç tatlı tatlı gülümsüyordu. Gomez'e gönül alıcı gözlerle bakarak devam etti. "Ben de herkes gibiyim kendime, ama yalnızca kendime ait bazı sorunlarım var kuşkusuz. Ne var ki bu sorunları çözemez hale gelince müzeye koşmam kardeşim. Telefonu açar, bir ruh doktorundan randevu isterim. Herkesin kendi işi. Psikanaliz yapacak olan adam bana soru sorabilir. Ona inanırım. Çünkü o da bu işi kendi kendine aynı soruları sorarak başlamıştır. Sanatçıya gelince, o yalnızca kendi işiyle uğraşmaya razı olmadıkça ileri geri, doğru yanlış, her şeyden söz açacaktır. Ama ben onun tarafından karşımda tutulan aynada kendimi seyretmek istemiyorum." Gomez sabırla, "Peki senin istediğin nedir onlardan?" diye sordu. Tuvali keyifsiz bir dikkatle seyrediyordu. Katışıksız bir su bu diye düşündü. "Onlardan saflık ve ruh temizi istiyorum. Bu resim," dedi Richie. "Bu tuval." "Evet." Richie dinsel bir heyecanla, "Meleklere özgü bir şey," diye anlattı. "Meleklere yakışan kutsal bir şey. Biz Amerikalılar mutlu insanlara, mutlu olma çabası içindeki insanlara seslenen bir sanat istiyoruz." "Ben mutlu değilim," dedi Gomez. "Ve bütün sevdiklerim, dostlarım, bütün kendi insanlarım kurşuna dizilmiş, öldürülmüş. Hapse atılmışken mutlu olmayı deneyecek olursam dünyanın en aşağılık, en adi adamıyım demektir. İçi dilini bir kez daha şaklattı. Dostum dedi, insan olarak duygularını çok iyi anlıyorum, evet. Faşizm, müttefiklerin uğradığı bozgun, İspanya, karın, çocuğun. Biliyorum haklısın ama bütün bunların üstüne çıkabilmen gerek. Hayır dedi Gomez, bunların üstüne çıkamam, unutamam, asla. İçi hafifçe kızardı kırgın bir sesle. Sen dedi, ne çiziyorsun peki? Grevleri mi? Korkunç katliamları mı? Silindir şapkalı kapitalistleri, askerlerin halka ateş açtığı kanlı sahneleri mi? Ha? Gomez gülümsedi. Biliyor musun dedi, ben bir devrim sanatının varlığına hiçbir zaman tam olarak inanmadım aslında. Ve şimdi hiç inanmıyorum artık. O halde dedi Richie. Böylece ikimiz aynı noktada buluşmuş oluyoruz işte. Belki de ne var ki ben şu anda toptan sanata inanmaktan vazgeçip geçmediğimi soruyorum kendi kendime. Richie, ya devrime toptan inanıyor musun hala diye sordu. Gomez yanıt vermedi. Richie gülümsedi. Siz Avrupalı aydınlar tuhafsınız dedi. Çok tuhaf. Sizi harekete geçmekten alıkoyan bir aşağılık duygusu var sanki. Gomez şiddetle döndü ve Richie'yi kolundan yakaladı. Gel dedi. Yeter yetecek kadar gördüm hepsini. Mondrian'ı ezbere biliyorum. Rahat rahat 10 yazı yazarım istesem. Yukarı çıkalım şimdi. Nereye? Yukarı. Ötekileri görmek istiyorum. Hangi ötekileri? 3 sergi salonundan geçtiler. Gomez çevreye bakmadan yürüyor. Richie'yi önü sıra iterek götürüyordu. Richie keyifsiz bir sesle hangi ötekileri diye tekrar sordu. Ötekiler hepsi Klee, Renault, Picasso, korkucu, şaşırtıcı sorular soranlar. Merdivenin altındaydılar. Gomez durdu. Richie utanca benzer bir duyguyla bakarak alçak bir sesle bunlar benim 1936'dan beri gördüğüm ilk tablolar dedi. Richie büyük bir şaşkınlıkla 1936'dan beri diye tekrarladı. İspanya'ya 1936'da gittim. O sıra bakır üzerine kabartma gravür yapıyordum. Hatta biri yarım kaldı masamın üzerinde. Tamamlayamadım. 1936'dan beri ha? Peki Madrid'de, Prada'daki tuvaller? Hepsi kaldırılmış. Sarılıp sarmalanmış bir yerlere saklanmıştır. Richie başını salladı. Çok acı çekmiş olmalısın dedi. Hayır dedi Gomez kabaca. Çekmedim. Richie'nin şaşkını ayıplayan bir küçümsemeye dönüştü. Ben dedi kendim ömür boyu elime fırça almadım. Ama her resim sergisine giderim. Bu bir zorunluluk benim için. Bir sanatçı, bir ressam nasıl olur da 4 uzun yıl tek tuval görmeden yaşayabilir? Dur dedi Gomez. Dur acele etme. Bir dakikaya kadar hala bir ressam mıyım değil miyim anlayacağım. Merdiveni tırmandılar. Bir salona girdiler. Solda duvarda bir Renault vardı. Kırmızı ve mavi. Gomez tablonun önünde durdu. Bu bir sihirbaz kral dedi Richie. Gomez yanıt vermedi. Richie ben diye devam etti. Renault'tan pek bir şey anlamam. Sen kuşkusuz sen zevk alıyorsun. Sus biraz. Gomez birkaç saniye daha baktı. Sonra başını öne eğdi. Gidelim. Renault'u seviyorsan bir de karşıda salonun dibinde var dedi Richie. Ben onu daha çok beğeniyorum. İstemez dedi Gomez. Değmez. Ben kör olmuşum. Richie ona bakıyordu. Ağzını açtı fakat sustu. Gomez omuz silkti. Öldürmemek gerekmiş diye söyledi. Merdiveni indiler. Richie azametli bir tavırla somurtuyordu. Gomez beni kuşkulu karanlık buluyor diye düşündü. Richie bir melekti. Evet öyleydi. Berrak gözlerinin derinliklerinde meleklere özgü inadı okumak mümkündü. Büyük dedeleri, büyük nineleri de birer melektiler. Boston meydanlarında büyücüleri, sihirbazları yakmışlardı. Ben terliyorum. 10 parasızım. Kafamın içi kuşkulu, karanlık düşüncelerle dolu. Avrupa'dan getirilmiş düşünceler. Amerika'nın suçsuz yüzlü melekleri sonunda yakacaklar beni. Orada ölüm kampları, burada ateş. İş seçime kalıyordu. Kapının yanında satış pavyonuna gelmişlerdi. Gomez saygıyla elini uzattı. Albümlerden birini aldı. Reprodüksiyonlara bakmaya başladı. sanat iyimserdir. Harika fotoğraflar yapmaya başladık dedi Rich. Şu renklere bak. Gerçek tablodakilerden farksız. Ölmüş bir asker, bağıran bir kadın, huzurlu bir yürekte yankılar. Sanat iyimserdir. İnsanoğlunun acıları hoş görülebilir. Madem bu acılarla güzellikler yaratılıyor, ben huzurlu değilim. Ben tanık olduğum acıları hoş görmek istemiyorum. Paris, Gomez birden Richie'ye döndü. Sanat her şey değilse eğer, dedi, yalnızca bir gönül eğlencesidir. Ne dedi? Gomez sert bir hareketle albümü kapadı. Olanaksız, dedi. Kötü çizmek olanaksız. Kuşku birden Richie'nin bakışlarını dondurdu. Bön bir ifadeyle Gomez'e bakıyordu. Sonra birden kocaman bir gülüşle yüzü aydınlandı. Parmak uçlarıyla Gomez'i göğsünden doğru itekleyerek, "Anlıyorum dostum," dedi. 4 yıl savaşmak kolay değil. Şimdi senin her şeye yeniden alışman gerek." "Gerek yok," dedi Gomez. "Sanat eleştirileri yazmak için tam kıvamındayım şimdi." Bir sessizlik oldu. Sonra Richie acele, "Zemin katta bir sinema var, biliyor musun?" dedi. "Hayır, buraya ilk kez geliyorum. Belgesel filmler gösteriliyor. Sen gitmek mi istiyorsun? Benim buralarda beklemem gerek. Saat 5'te bir işim var." Paket tahtadan bir panoya sokularak programı okudular. "Doğuya giden kervan," dedi Richie. 3 kez seyrettim bu filmi. Ama tekrar görebilirim. Transvaal'daki elmas madenleri. İlginç. Gomez'e bakarak gevşek bir sesle, "Gelir misin?" diye sordu. "Elmas madenlerini sevmem," dedi Gomez. Richie rahatlamış göründü. Dudaklarını dışarı taşıran geniş bir gülümsemeyle Gomez'e baktı. Sonra dostça omzuna vurarak, "See you again," dedi. Özgürlüğüne ve ana diline aynı anda kavuşuyordu sanki. "Ona teşekkür etmenin tam sırası," diye düşündü Gomez, ama tek kelime söyleyemedi. Sessizce elini sıktı. Dışarıda ahtapot bir vantuz bedenine aynı anda yapıştı. Su derisinin gözeneklerinde kabarcıklanıyor, gömleğini boydan boya ıslatıyordu. Gözlerinin önünden akkor haline gelinceye kadar ısıtılmış bir çelik levha geçiriyordu sanki. Varsın olsun, varsın olsun. Müzeden ayrıldığı için memnundu. Sıcak, korkunç bir felaketti. Bir tufandı ama gerçekti. 100 katlı dev binaların sivri çatılarıyla tüm Avrupa göklerinden daha yükseğe ittiği bu vahşi Hint göğü gerçekti. Gomez tuğladan yapılmış gerçek evler arasında yürüyordu. Hiç kimsenin resmini çizmeyi düşünemeyeceği kadar çirkin ama gerçek tuğla evler, Claude Rollers'ın gemileri gibi. Bir tuvale vuruluvermiş hafif incecik fırça darbelerine benzeyen bu uzak yüksek gökdelen gerçekti. O gerçekti, tuğla evler. Claude Rollers'ın gemileri gerçek değildi. Tablolar düştür. Sierra Madre'de bir gün sabahtan akşama kadar dövüştükleri bir köyü düşündü. Yolun üzerine gerçek bir kırmızı vardı. Gomez acı bir zevkle, "Bundan böyle asla elime fırça almayacağım," diye düşündü. Camın bir yüzünde, bu yanında, burada, hele burada, bu öldürücü sıcağın ağırlığı altında ezilmiş, bu yakan, kavuran kaldırımlarda, gerçek yüksek duvarlarıyla çepeçevre etrafını sarıyor, ufkun en incelerine varıncaya dek tüm çatlaklarını örüp kapatıyordu. Yeryüzünde bu sıcaktan ve bu taş yığınlarından başka bir şey yoktu, düşler olmasa. 7. caddeye saptı, kalabalık dev bir mek dalgası gibi üzerine geldi. Dalgalar köpüksüz tepelerinde parlak ama ölü gözlerden demetler sürüklüyordu. Kaldırım titriyordu. Kaldırım üzerine savrulmuş, gelişi güzel dağılmış, ateş kesilmiş, renklerle leke lekeydi. Kalabalık güneşte ıslak bir çarşaf gibi tütüyordu. Gülümseyişler ve gözler, "Not too green is a sign," dalgın gözler ya da kararlı gözler, acılıcı ya da ağır ama hepsi ölü. Oyunu sürdürmeyi denedi. Gerçek insanlar, "Hayır, hayır, olanaksız." Her şey ellerinin arasında parçalandı. Yok oldu. Sevinci ağır ağır söndü. İnsanların portrelerdekilere benzeyen gözleri vardı. İnsanlar Paris'in düştüğünü biliyorlar mı? Düşünüyorlar mı? Hepsi aynı aceleci adımlarla yürüyüp geçiyorlardı. Gerçekten gözlerinin beyaz köpüğü ona sürtünüyordu. Bunlar gerçek değil diye düşündü Gomez. Bunlar taklit kukla. Gerçekleri nerede? Herhangi bir yerde ama burada değil. Hiç kimse gerçekten burada değil. Ne ben ne ötekiler. Gomez'in benzeri otobüse bindi, gazeteyi okudu, Ramon'a gülümsedi. Picasso'dan söz açtı, Mondrian'lara baktı. Ben Paris'teydim. Adım adım Royal Caddesi insansızdı. Concorde Meydanı insansızdı. Meclis binasının üzerinde Alman bayrağı dalgalanıyordu. Zafer Anıtı'nın altını bir SS kıtası geçiyordu. Gök uçaklarla delik deşikti. Tuğla duvarları yıkıldı. Kalabalık toprağın derinliklerine gömüldü. Gomez Paris sokaklarında yapayalnız yürüyordu. Paris'te gerçeğin içinde tek gerçek kanda, nefrette, yenilgide, ölümde. Yumruklarını sıkarak alçak Fransızlar diye mırıldandı. Erkekçe göğüs germeyi bilemediler. Tavşanlar gibi kaçtılar. Biliyordum ben. Biliyordum onların sonunun geldiğini. Sağa döndü. 56. sokağa saptı. Bir Fransız lokantasının önünde durdu. Ella Petite Comite. Kırmızı yeşil boyalı kapıya bakarak bir an kararsız kaldı. Sonra içeri girdi. Fransızların ne surat takındığını görmek istiyordu. İçeri loş ve hemen hemen de serindi. Perdeleri çekmişler, lambaları yakmışlardı. Gomez bu insan elinden çıkma ışığa kavuşmaktan mutluluk duydu. Dipteki karanlık ve sessizliğe gömülü salon lokantaydı. Kısa kesilmiş saçlı iri yarı bir genç adam barda oturuyordu. Gözlüğünün ardında gözleri kıpırtısız bir yere takılıydı. Ara sıra başı göğsüne doğru düşüyor ama aynı anda gururlu bir tavırla başını kaldırıyordu. Gomez taburelerden birine oturdu. Barmeni uzaktan tanıyordu. Fransızca, bir duble scotch dedi. Gazete var mı? Barmen çekmeden bir New York Times çıkardı, uzattı. Keyifli, soluk yüzü sarışın bir genç adamdı. Burgonya şivesiyle konuşmasa Gomez onun Lialli olduğunu sanabilirdi. Gomez Times'ı okur gibi yaptı. Sonra birden başını kaldırdı. Barmen bıkkın gözle ona bakıyordu. Haberler hiç parlak değil ha, dedi Gomez. Barmen başını salladı. Paris düştü, dedi Gomez. Barmen anlamsız bir ses çıkararak başını salladı. Küçük bir kadehe viski doldurdu. Viskiyi büyük bir bardağa boşalttı. Sonra içkiyi tekrar kadehten kadehe geçirdi ve Gomez'e doğru sürdü. Gözlüklü Amerikalı camlaşmış gözlerini bir an onlara çevirdi. Sonra başı gevşek bir hareketle sallandı. Onlara selam verir gibi, soda, lütfen. Gomez cesaretini kaybetmemişti, tekrarladı. Sanırım Fransa'nın sonu geldi artık. Barmen yanıt vermedi. Derin derin göğüs geçirdi. Gomez adamın konuşamayacak kadar kaygılı olduğunu düşündü. Hemen de sevgiyle ısrar etti. Öyle düşünmüyor musunuz? Barmen Gomez'in bardağına soda doldurdu. Gomez gözlerini bu ağlamaklı Ayde'de yüzünden ayıramıyordu. Tam sırası gelince onu farklı bir sesle, "Siz İspanya için ne yaptınız? Şimdi dans etme sırası sizde." demek için tetikte bekliyordu. Barmen gözlerini ve işaret parmağını yukarı kaldırdı. Ağır, kalın bir sesle konuştu. Ses biraz tıkalı, genizden konuşan bir Burgonyalı sesiydi. "Herkes ektiğini biçer." Gomez alayla, "Evet," dedi. "Herkes ektiğini biçer." Barmen parmağını Gomez'in başının üstünde, havada, daireler çizerek dolaştırıyordu. Dünyanın sonu geldiğini bildiren bir kuyruklu yıldız. Yüzünde dertli anlamlar yoktu. Fransa en yakın dostlarını yüzüstü bırakmanın, terk etmenin kendisine pahalıya mal olduğunu anlayacak, dedi. Gomez şaşkın, ne demek bu diye düşündü. Kendi yüzünde dile getirmek istediği kin ve nefret dolu küstah zafer sevincini barmenin gözlerini okuyarak şaşalamıştı. Adamı yoklamak istercesine ihtiyatla Çekoslovakya diye söze başladı. Barmen omuz silkti küçümseyen bir ifadeyle Çekoslovakya diye güldü. Ne ya dedi Gomez. Adamları orta yerde bırakıverdiniz. Barmen gülümsüyordu. Monsieur dedi. Fransa daha 15. Louis zamanında tarihi boyunca yapacağı en büyük yanlışı yapmıştı. Üst tarafı ya dedi Gomez. Kanadalısınız herhalde. Montrealliyim. Söylesenize, Gomez gazeteyi tezgahın üzerine bıraktı. Biraz sustular, sonra Gomez sordu. Buraya size Fransızlar gelmez mi? Barmen Gomez'e arkasında bir yeri gösterdi. Gomez döndü. Beyaz örtülü küçük bir masada oturmuş bir ihtiyar öndeki gazeteye bakarak düşünüyordu. Parlak kaşın gözleri kırlaşmış bıyığıyla, yılların yoğurduğu, işlediği, oyduğu yıpranmış yüzüyle gerçek bir Fransız. Gözlüklü adamın gergin, parlak Amerikalı yanaklarının yanında onunkiler ucuz ve kötü bir maddeden yapılmışa benziyordu. Yüreğinde gerçek bir umutsuzlukla gerçek bir Fransız. "Bak sen," dedi Gomez, "görmemişim onu." "Barmen Royanlı'dır," diye anlattı. "Müşterimizdir, her zaman gelir." Gomez viskisini bir dikişte bitirdi ve tabureden kayarak ayağa kalktı. "İspanya için ne yaptınız siz?" İhtiyar kendisine doğru gelen Gomez'e şaşmadan baktı. Gomez masasının önünde durdu ve bu ihtiyar yüzü aç gözlü bir hırsla seyretti. "Fransız mısınız?" "Evet," dedi ihtiyar. "Size bir kadeh bir şey ikram etmek istiyorum." "Mersi, bugün sırası değil." Acı vermez zevki Gomez'in yüreğini heyecanla kabartmıştı. Parmağını gazetenin iri puntolu başına koyarak sordu. "Bunun için mi?" "Bunun için." "Ben de bunun için size bir kadeh içki ikram etmek istiyordum," dedi Gomez. 10 yıl kaldım Fransa'da. Karım ve küçük oğlum hala oradalar. Viski mi içersiniz?" "Sodasız olsun o halde." Gomez, "Bir viski, sodasız, bir sodalı," diye seslendi. Sustular. Gözlüklü Amerikalı tabureğin üzerinde yan dönmüş, sessizce onlara bakıyordu. İhtiyar birden sordu. "İtalyan değilsiniz herhalde, değil mi?" Gomez gülümsedi. "Hayır," dedi, "İtalyan değilim." "Kalleş herifler," dedi ihtiyar. "Kalleştir İtalyanlar." "Ya Fransızlar?" Gomez en tatlı sesiyle sordu. "Kimseniz var mı Fransa'da?" "Paris'te yok. Moulins'te yeğenlerim var." Gomez'e dikkatle bakıyordu. "Buraya geleli çok olmadı herhalde," dedi. "Siz," dedi Gomez, "1897'de geldim," ekledi. "Hiç sevmem bunları." "Niye gitmiyorsunuz?" İhtiyar omuz silkti. "İyi kazanıyorum." "Ticaret mi yapıyorsunuz?" "Berberim. Dükkanım 2 blok ötede. Her 3 yılda bir Fransa'ya giderdim. Yazın tatil yapardım. Bu yılda gidecektim ama işte gördünüz." "İşte," dedi Gomez. İhtiyar sabah beri," dedi, "belki 40 kişi geldi dükkana. Böyle günler olur bazen. Her şeyi istediler. Sakal, saç, yıkama, friksiyon, masaj. Belki de hiç olmazsa 3-5'ini bana memleketinden söz ettiğini sanırsınız, değil mi? Kas kafalılar. Tek kelime konuşmadan gazete okuyorlardı. Ben omuzlarının üstünden görüyordum yazıları. Çoğu 20 yaşlarında çocuklardı ama tek kelime söylemediler. Eğer bir taraflarını kesmedimse şanslarına şükretsinler. Ellerim öyle titriyordu. Sonunda dükkanı bıraktım, buraya geldim." "Umurlarında mı?" dedi Gomez. "Vız gelir onlara." "Hayır, tam da öyle değil. Tam da vız geldiğinden değil ama söylenmesi gereken lafı bulup söylemezler. Paris onlara bir şeyler diyen bir isimdir aslında. Onun için de ağızlarını açıp Paris'ten söz edemezler, konuşmazlar. Bu onlara dokunduğu için konuşmazlar. Böyledir bunlar." Gomez 7. caddedeki kalabalığı düşündü. "Sokaklardaki tüm o adamlar," dedi, "hepsi Paris'i mi düşünüyorlar diyorsunuz?" "Bir yönden evet. Ama bilir misiniz, onlar bizim gibi düşünmezler. Başka türlü çalışır kafaları. Bir Amerikalı için hoşuna gitmeyen bir şeyi düşünmek demek, aslında onu düşünmemek için gereken her şeyi yapmak demektir." Barmen kadehleri getirmişti. İhtiyar kendi kadehini aldı. "İşte böyle," dedi. "Hadi bakalım, sağlığınıza." "Sağlığınıza," dedi Gomez. İhtiyar kederle gülümsedi. "İnsan kadeh kaldırırken ne dileyeceğini bilemiyor," dedi. Bir an durdu, düşünüyordu, sonra "Evet," dedi. "Evet, Fransa için kaldırıyorum kadehimi. Gene de Fransa için." Gomez Fransa için kadeh kaldırmak istemiyordu. "Amerika'nın savaşa girmesi için." İhtiyar kesik kesik güldü. "Ha," dedi. "Bunun için daha pek çok kadeh kaldırırsınız." Gomez kadehini boşalttı, barmene döndü. "Bir kadeh daha," dedi. İçmek istiyordu, içmek zorunda hissediyordu kendini. Az önce Fransa için kaygılanmakta yalnız olduğunu sanıyordu. Paris'in düşmesi yalnızca ona ait bir şeydi. aynı zamanda İspanya için bir bahtsızlık ve Fransa'ya hak edilmiş bir ceza. Şimdi bu kayganın yalnızca kendi malı olmadığını, bu kayganın barın çevresine dolanıp durduğunu, biraz karışık, sınırları belirsiz bir sürekli sızı halde 6 milyon ruhun şeffaflığı içinden gelip geçtiğini biliyordu. Bu dayanılmaz bir şeydi. Onun Paris'te olan, yalnızca kendinin olan bağı koparıvermişlerdi. O şimdi yeni gelmiş bir zavallı göçmenden, pek çokları gibi ortak bir korkulu saplantıyla zehirlenmiş herhangi bir zavallı göçmenden başka bir şey değildi artık. İhtiyar, bilmem ki beni anlayabilecek misiniz diyordu. 40 yıl var ki buradayım. İlk kez bu sabah gerçekten bir yabancı olduğumu hissettim. Tanırım bu adamları. Kendi kendimi aldattığımı sanmayın, hayır. Ama ne de olsa buna karşın bana el uzatacak, benimle iki kelime konuşacak birinin çıkacağını ummuşum gene de. Tuhaf değil mi? Dudakları titriyordu, düşte gibi tekrarladı. 20 yaşında gencecik adamlar. Gomez, bu bir Fransız diye düşünüyordu, zorluyordu kendi kendini. Bize Front de Crapular diyenlerden biri. Ama sevinemiyordu. Çok ihtiyar diye karar verdi kendi kendine. İhtiyar belirsiz bir yerlere bakıyordu. Birden kendi pek inanmadan, bakın dedi, belki de saygılarından konuşmuyorlar. Hmm, dedi Gomez. Mümkündür dedi ihtiyar. Bu adamlarla her şey mümkündür. Aynı sesle devam etti. Royanne'de bir evim vardı. Oraya çekilmek, hayatımı orada tüketmek istiyordum. Şimdi burada geberip kalacağımı düşünüyorum. Bu hayatta bakışını değiştiriyor insanın. Gomez tabii diye düşündü. Tabii burada gebereceksin. Başını çevirdi. Canı hemen şimdi kalkıp gitmek, uzaklaşmak istiyordu ama kendini tuttu. Birden kanının yüzüne hücum ettiğini duydu. Kıpkırmızı olmuştu. Gözlerini ihtiyarın dertli gözlerini ta içine daldırarak ıslık çalan bir sesle sordu. İspanya'ya yardımı destekliyor muydunuz? İhtiyar gerçek bir şaşkınlıkla yardım mı diye sordu. Nasıl yardım? Gomez'e ilgiyle bakıyordu. İspanyol musunuz? Evet. Çok acı çektiniz siz de. Gomez renksiz bir sesle, Fransızlar bize yardım etmediler dedi. Etmediler. Bakın, Amerikalılar da bize yardım etmiyor. İnsanlar ve ülkeler birbirine benzer. Herkes kendi çıkarına. Evet dedi Gomez. Herkes kendi çıkarına. Barcelona'yı savunmak için küçük parmağını kımıldatmamıştı bu adam. Şimdi Barcelona düştü, Paris düştü ve biz ikimiz sürgünüz burada. Yapayalnız, birbirimize benziyoruz. Garson masanın üzerine iki kadeh bıraktı. Gözlerini birbirlerinden ayırmadan kadehlere uzandılar. İspanya için dedi ihtiyar. Gomez tereddüt etti. Sonra birden dişlerin arasından fısıldar gibi konuştu. Fransa'nın kurtuluşuna içiyorum. Sustular. Sefil, aşağılık bir şeydi bu. New York'ta bir barın dibinde kırılmış eski pejmurda iki kukla. Kuklalar İspanya için, Fransa için kadeh kaldırıyor. Sefalet, sefalet. İhtiyar gazetesini özenle katladı, kalktı. Dükkana dönmem gerek. İkinci seferkiler benden. Hayır dedi Gomez. Hayır, hayır. Barmen içkilerin hepsi benden. Merse o halde. İhtiyar kapıya doğru yürüdü. Gomez onu toparladığını fark etti. Zavallı ihtiyar diye düşündü. Barmene bir viski daha dedi. Amerikalı taburesinden inmiş sallanarak ona doğru gelmişti. Sarhoşum ben dedi. Ya dedi Gomez. Görmüyor musunuz? Fark etmedim. Ne tuhaf değil mi? Neden sarhoş olduğumu biliyor musunuz? Beni hiç ilgilendirmez. Amerikalı hırıltıya benzer bir ses çıkardı ve kendini az önce ihtiyar Fransız'ın kalktığı sandalyeye bıraktı. Hunlar Paris'i aldılar da ondan, dedi. Yüzü karardı, devam etti. 1927'den bu yana aldığım haberlerin en kötüsü bu. 1927'de ne oldu? Sarhoş parmağını dudağına götürerek yüzünü buruşturdu. Şşt, yalnızca bana ait bir şey. Başını masanın üzerine koydu ve uyudu. Barmen tezgahtan ayrıldı Gomez'e. 2 dakikalık göz kulak olun dedi. Zaman geldi, gidip taksi çağırmam gerek. Kim bu adam dedi Gomez. Wall Street'te çalışıyor. Gerçekten Paris düşü diye mi işte? Öyle dediyse öyledir. Ne var ki geçen hafta Arjantin'deki olaylar yüzünden sarhoş olmuştu. Önceki hafta South Lake City'deki felaket yüzünden. Her cumartesi dut gibi sarhoş olur ama asla nedensiz içmez. Çok duygusal desene, dedi Gomez. Barmen acele adımlarla çıktı gitti. Gomez başını ellerinin arasına almış, duvarı seyretmeye koyulmuştu. Masasının üzerine bıraktığı bakır kabartma gravürü tam tüm ayrıntılarıyla görüyordu. Dengenin tamamlanabilmesi için sol tarafa karanlık bir yığın, bir gölge koymak gerekti. Bir küçük ağaç, bir çalık örneği. Evet, bir küçük ağaç. Gravürü masayı geniş pencere görür gibi oldu ve ağlamaya başladı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 39.